Ayrım 31.
Ne oluyorsun yavrucuğum? Ne var bunda bu kadar üzülüp kahrolacak? Seni üzmek istemiyorum bir tanem. Ben seni sevmek istiyorum. İyi ya, isteğini gerçekleştirmeye çalış, dene. Eğer başarabilirsen ne güzel. Önce kendine gel, yatış, sonra bırak biraz zaman geçsin. Neyi ne kadar başarabileceğini kendi gözlerinle göreceksin. Senin yüreğin bana karşı sımsıcak duygularla doludur. Nasıl üzebilirmişsin beni? Karısının saçlarını okşadı, başından öptü, ellerini tutup sıktı. Vera Pavlovna daha uzun süre sarsıla sarsıla ağladı, sonra yavaş yavaş yatıştı. Lopuhov'un ne zamandır beklediği bir şeydi bu itiraf, bu bakımdan karısını soğukkanlılıkla dinleyebilmişti. Ama Vera Pavlovna onun yüzünü göremiyordu. Onunla görüşmek istemiyorum bir tanem, kendisine bir daha evimize gelmemesini söyleyeceğim. Nasıl istersen, senin için hangisi iyiyse öyle yap dostum. İyice yatışıp kendine geldiğinde de oturup konuşuruz. Bu iş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, biz seninle yine dostuz, öyle değil mi? Hadi elimi tut ve sık. Bak görüyor musun ne kadar kuvvetli sıkabiliyorsun? Bu sözlerin hepsi uzun aralarla söylenmişti. Okşayışlarla dolu uzun aralar. Karısının saçlarını okşuyordu, tıpkı üzgün kız kardeşini okşayan bir abi gibi. Nişanlıyken bana söylediklerini hatırlıyor musun dostum? Beni özgürlüğüme kavuşturuyorsun. Yine sessizlik, yine sevecen okşamalar. Bir insanı sevmenin ne demek olduğunu konuşmuştuk, hatırlar mısın? Sevmek, sevilen insan için iyi olan şeylere sevinmek, onun daha iyi olması için gerekli şeyleri yapmaktan mutluluk duymaktır demiştik, öyle değil mi? Yine susuş ve okşamalar. Senin için daha iyi olan da beni ancak sevindirir. Ama iyi düşüneceksin senin için daha iyi olanın ne olduğunu. Ne diye üzüleyim? Senin başına kötü bir şey gelmedikçe benim üzüleceğim bir şey yok demektir. Bu kopuk kopuk sözler hafif değişikliklerle pek çok kez yinelendi ve konuşmanın tümü epey zaman aldı. Hem Lopov hem de Vera Pavlovna için kolay olmamıştı buna katlanmak. Ama sonunda Vera Pavlovna yavaş yavaş yatıştı, soluk alışları düzeldi. Boynuna sarılıp kocasını sımsıkı kucakladı, bir yandan daha bire yeniliyordu. Seni sevmek istiyorum ben bir tanem, yalnızca seni. Senden başka hiç kimseyi sevmek istemiyorum. Lopuhov, beni sevmek artık senin elinde değil gibi bir şey demedi. Yalnızca toparlanabilmesi için biraz zaman geçmesi gerektiğini söyledi. Böylece iyice yatışacak ve kararsızlıktan kurtularak bir düşüncede karar kılacaktı. Bunun hangi düşünce olduğu hiç önemli değildi. Bu arada Lopuhov bir pusula yazıp geldiğinde Kirsanov'a vermesi için Maşa'ya bıraktı. Alexander, şimdi içeri girme. Bir süre de bize uğrama. Olağanüstü bir şey yok, olmayacak da. Yalnız biraz dinlenmesi gerek. Dinlenmesi gerek, olağanüstü bir şey yok. Adeta uygun düşmüştü sözler birbirine. Kirsanov geldi, pusulayı okudu. Maşa'ya salt bu pusulayı almak için geldiğini söyledi. Şimdi hiç zamanı yoktu. Bir başka yere uğraması gerekiyordu. Pusulada yazılanları yerine getirdikten sonra dönüşte uğrayacaktı. Akşam görünüşte sakin geçti. Vera Pavlovna zamanın yarısını odasında tek başına oturarak geçirdi. Kocası yanına gelmek istediğinde yalnız kalmak istediğini söylüyordu. Derken kocasını kabul etti, kalan zamanda da birlikte oldular. Lopuhov karısının yanına oturdu ve aynı kırık dökük sözcüklerle onu yatıştırmaya çalıştı. Aslında konuşmasından çok sesi ve tavrıydı yatıştırıcı olan. İnişli çıkışlı olmayan tek düze bir sesle ve sakin konuşuyordu. Elbette sesinin neşeli olduğu söylenemezdi ama üzüntülü de değildi, belki biraz düşünceliydi o kadar. Yüzü içinde aynı durum söz konusuydu. Ne neşeli ne üzüntülü. Düşünceli. Vera Pavlovna da ondaki bu sakinliği görünce düşünceye daldı. Yok canım, ne düşünceye dalması. Şöyle bir düşündü. Hatta bu bile değil. Ortada önemli bir durum olmadığını, en küçük bir iz bile bırakmadan birkaç gün içinde dağılıp gidecek bir hayali, büyük bir tutku sandığını düşündü o kadar. Yoksa başka bir şey mi düşündü? Ya da düşündü değil de hissetti. Yok yok, o yalnızca bir yanılsama içinde olduğunu düşündü o kadar. Ortada önemli bir durumun olmadığını söyleyen bu sakin sesi duyar da insan başka bir şey düşünebilir mi? O da düşünmüyordu işte. Bu sakin tek düze sesin ninnisiyle uyudu. Sağlıklı derin bir uykuydu bu. Düşünde de kendisini hiçbir konuk ziyaret etmedi. Ertesi gün geç vakit uyandı. Kendini dinçleşmiş buldu. 25. Düşüncelerden kurtulmanın en iyi yolu çalışmaktır diye düşünüyor Vera Pavlovna ve çok da doğru düşünüyor. Gidip bütün gün atölyede çalışacağım. Sanırım bunun bana yardımı olur. O gün sabahtan akşama dek atölyede çalıştı ve gerçekten de düşüncelerinden kurtuldu. İkinci günü yine atölyede geçirdi. Bu kez çalışma onu yormuştu. Üstelik düşüncelerinden de bütünüyle kurtulamamıştı. Üçüncü günse hiçbir hayrı olmadı çalışmanın. Böylece bir hafta geçti. Mücadele zordu. Vera Pavlovna'nın yüzünde renk diye bir şey kalmamıştı. Ama kendisi sakindi, çok sakindi, hatta neşeli görünmeye bile çalışıyor ve bunu başarıyordu da. Çevresindekiler yüzünün solgunluğunu hafif bir rahatsızlığa vermişler ve bir şey fark etmemişlerdi. Peki ya Lopuhov? O gerçeği zaten biliyordu ve onun için Vera Pavlovna'da fark edecek bir değişiklik yoktu. Bir hafta sonra karısının yanına gelip, "Veroçka," dedi. "Seninle yaşayışımız, hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, işte tam onun gibi. Ya da giysi onu diken terzinin üzerinde kötü dururmuş. Hem herkesin bizim ekonomik ilkelerimize göre yaşamasını istiyoruz, hem de bu ilkeleri kendi yaşayışımıza uygulamıyoruz. Bir büyük işletme birkaç küçük işletmeden daha karlıdır, öyle değil mi? Kuşkusuz ev ekonomisi için de aynı durum söz konusu. Bizim şu evimizde birkaç kişi bir arada yaşarsak hem biz hem de bizimle birlikte yaşayacak olanlar şu anda ayrı ayrı yapmakta oldukları harcamalarından yarı yarıya kısıntı yapabilirler. Ben de böylece fabrikadan aldığım maaş yeteceği için artık iyice iğrenmeye başladığım şu lanet derslerden kurtulmuş olurum. Hem dinlenecek zamanım olur hem de bilimsel çalışmalarıma dönerek yeniden kariyer yapabilirim. Yalnız tabii birlikte yaşayacağımız kimselerin bizimle uyuşabilir insanlar olması gerek. Ne dersin bu düşünceme? Vera Pavlovna deminden beri öfke kıvılcımlarının tutuştuğu gözlerle bakıyordu kocasına, tıpkı şu teorik konuşma sırasında Kirsanov'un baktığı gibi. Lopuhov sözlerini bitirince yüzü alev alev yanarak, "Rica ederim kes," dedi. "Son derece çirkin şeyler bu söylediklerin." "Neden Veroçka?" "Ben yalnızca bu işten az da olsa parasal kazancımız olacağını söylemek istemiştim. Bizim gibi varsıl olmayan insanlar böylesi kazançları küçümsememeli. Ben çok fazla çalışıyorum, üstelik işimin birinden de artık iğrenmeye başladım." "Benimle böyle konuşamazsın." Vera Pavlovna ayağa fırladı. "Benimle böyle konuşmana izin veremem. Ne demek istiyorsun, açık konuş." "Demek istiyorum ki Veroçka, bizim için daha hesaplı olması bakımından böylesi bir yaşamın iyi..." "Yine mi? Sus! Üzerimde vesayet hakkın mı var ki böyle konuşabiliyorsun? Yoksa senden nefret etmemi mi istiyorsun?" Koşarcasına kendi odasına geçti ve kapıyı üzerinden kilitledi. Bu onların ilk ve son kavgalarıydı. Akşam geç vakte kadar odasından çıkmadı. Sonra yeniden kocasının odasına geçti. "Bir tanem, sana karşı biraz sert davrandım. Lütfen alınma sözlerimi. Görüyorsun, kendimle mücadele halindeyim. Sen de beni destekleyecek yerde benim mücadele ettiğim şeyden yana oluyorsun. Evet, buna dayanabileceğimi sanıyor ve benim mücadele ettiğim şeyin yanında yer alıyorsun. Konuya böyle kabaca girdiğim için bağışla beni dostum, ama artık barıştık değil mi? Hadi otur da konuşalım." "Ah evet, barıştık bir tanem. Yalnız lütfen bu işte bana karşı olma. Ben kendime karşı bile güçlükle mücadele edebiliyorken lütfen bir de sen karşı olma bana." "İyi ama dostum, hala neden mücadele ediyorsun ki kendine karşı? Duygularını tartmak için kendine belli bir zaman tanıdın ve bu süre içinde duygularının senin başlangıçta düşündüğünden çok daha ciddi olduğunu gördün, öyle değil mi? Bu durumda hala mücadele etmenin anlamı ne?" "Hayır bir tanem, ben seni sevmek istiyorum ve seni üzmek istemiyorum." "Canım benim, benim iyiliğimi istiyorsun demek. Ama senin acı çektiğini görmenin bana zevk verdiğini düşünüyor olamazsın." "İyi ama bir tanem, sen beni çok seviyorsun." "Orası öyle Veroçka. Seni sevdiğim hem de çok sevdiğim kuşku götürmez bir gerçeklik. Ama biz seninle aşkın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Neydi aşk? Sevdiğinin sevincinden sevinç duymak, acısından acı duymak değil mi? Sen kendine eziyet ederken bana da eziyet ediyorsun, unutma. Öyle ama bir tanem, eğer içimdeki bu duyguya yenilirsem sen yine acı çekeceksin. Ah, lanet olsun bu duyguya, nasıl doğdu içimde, nereden geldi? Nasıl doğdu, nereden geldi hiç fark etmez Veroçka. Nasıl olsa sonucu değiştirmek elimizde değil. Bizim önümüzde bir tek yol var. Ya sen acı çekeceksin, bu yüzden ben de acı çekeceğim. Ya da sen acı çekmeyeceksin, dolayısıyla ben de acı çekmeyeceğim. Bir tanem, göreceksin, acı falan çekmeyeceğim. Hepsi geçecek, göreceksin. Gösterdiğin çabalar için teşekkür ederim. Bu çabaların sende yapılması gerekli şeyi gerçekleştirme azmi bulunduğunu gösteriyor. Bu bakımdan da ben bu çabalarına büyük değer veriyorum. Ama şunu unutma Veroçka, yapılması gerekli şey göreli bir kavramdır ve burada sana göre gerekli olan bana göre hiç de gerekli değildir. Ben dışarıdan baktığım için senin durumunu senden daha iyi görebiliyorum ve diyorum ki bütün bu çabalarının hiçbir yararı olmayacak. Gücün yettiğince mücadele et ama rica ederim beni üzeceğini düşünme. Olaya nasıl baktığımı biliyorsun çünkü ve yine biliyorsun ki bu konu hakkındaki düşüncem öyle gelgeç bir düşünce değil, kararlı, sarsılmaz bir düşüncedir ve üstelik de gerçekten doğru olan düşüncedir. Sanki böylece beni aldatmış mı olacaksın, bana karşı saygın mı yitecek? Daha da fazlası bana karşı duyduğun sevecenlik nitelik değiştirerek azalacak mı? Tam tersine bende sana karşı olan bir düşman değil de senden yana olan bir dost görünce daha güçlenip kökleşmeyecek mi bana karşı olan güzel duyguların? Bana acımaktan vazgeç. Benim yüzünden kendini mutluluktan yoksun bırakmadın diye benim hayatım niye acınası olsun? Bu kadar yeter. Bunlar konuşulması zor şeyler, dinlemesi ise senin için daha da zor olmalı. Yalnız bu söylediklerimi unutma Veroçka. Bağışla canım. Hadi şimdi odana gidip düşün ya da daha iyisi yat uyu. Beni değil kendini düşün. Beni boş yere acı çekmekten ancak kendini düşünerek kurtarabilirsin. 26. İki gün sonra Lopuhov fabrikadaki odasında otururken Vera Pavlovna da çılgın bir sabah yaşıyordu. Yatağına atılıp yüzünü elleriyle kapatıyor, 15 dakika kadar bu durumda kaldıktan sonra yerinden fırlayıp odada dört dönmeye başlıyor. Sonra koltuğa yıkılıyor, sonra yine ayaklanıp düzensiz kesik kesik adımlarla odayı arşınlıyor. Sonra yeniden kendini yatağına atıyor, yeniden kalkıp dolaşıyordu. Bu arada birkaç kez yazı masasının başına gidip orada bir süre durdu, sonra uzaklaştı. Sonra yeniden masaya döndü, en sonunda oturup birkaç satır karaladı. Yazdığı kağıdı zarfladı, yarım saat kadar sonra zarfı da mektubu da parça parça edip yaktı. Yeniden odanın içinde dört dönmeye başladı. Yeniden masaya dönüp bir şeyler karaladı. Ama az sonra bunları da yırtıp yaktı. Yeniden bir o yana bir bu yana atıldı. Yeniden masaya dönüp bir şeyler yazdı ve bu kez zarfı kapatır kapatmaz adres yazmaya, kendine zaman bırakmamak istercesine yine koşarak kendi odasına döndü. Yığıldığı koltukta yüzünü elleriyle kapatarak bir süre kıpırtısız kaldı. Böylece yarım saat, belki de bir saat geçti. Ama işte kapının çıngırağı çaldı. Herhalde oydu bu gelen. Hemen kocasının odasına koştu. Mektubu alıp yırtacaktı. Ama hani mektup? Yok, yok. Nereye gitmiş olabilir? Telaşlı telaşlı masanın üzerindeki kağıtları karıştırdı. Ama artık Maşa kapıyı açıyordu. Ve Lopuhov, Vera Pavlovna'nın bembeyaz bir yüzle ve altüst olmuş durumda çalışma odasından çıkıp kendi odasına süzüldüğünü gördü. Lopuhov onun yanında değil, doğruca kendi çalışma odasına gitti. Son derece sakin, soğukkanlı, ağır hareketlerle masanın üzerine aradı, aşağıya, halıya baktı. Evet, birkaç gündür buna benzer bir şey bekliyordu. Ya bir mektup, ya bir konuşma. Demek mektup yazmış, zarfın üzerinde adres yok ama mühür onun mührü. Hiç kuşku yok, mektubu geri almaya gelmişti buraya, alıp yırtacaktı. Ya da daha yeni atmıştı ve koşarak odasına dönüyordu. Ama hayır, geri almaya geldiği açıktı, masanın üzerindeki kağıtlar darmadağınıktı. Ama bulabilmesinin olanağı var mıydı mektubu? Nasıl bir korkunç heyecan, nasıl bir kendinden geçiş içinde olmalıydı? ve nasıl avucundaki bir kor parçasını fırlatır gibi fırlatmış olmalıydı ki mektup bütün masayı kayarak geçtikten sonra ta arkadaki pencerenin dibine düşmüştü. Okumaya gerek var mı? Nasılsa içindekiler bildiği şeyler. Ama yine de okumamak olmaz. Bir tanem, hiçbir zaman kendimi sana şu anda olduğu kadar bağlı hissetmemiştim. Senin için ölebilsem, ölümümün seni daha mutlu yapacağını bilsem, nasıl da seve seve can verirdim senin için. Ama onsuz yaşayamam. Senin gönlünü kırıyorum bir tanem, sana dehşetli büyük kötülük yapıyorum dostum. Böyle bir şey yapmak istemiyorum ama beynim yüreğime söz geçiremiyor. Bağışla beni, bağışla beni. Çeyrek saat, belki daha fazla, Lopukhov gözleri koltuğun bir noktasına dikili masanın önünde böylece durdu. Darbe beklenmedik değildi ama yine de acı vericiydi. Böyle bir mektup alındığında ya da bu mektubun içeriğine benzer bir haykırışla karşılaşıldığında ne yapılacağı, nasıl bir tavır alınacağı uzun uzun düşünülmüştü ama yine de şimdi bir anda kafanı toparlayamıyordun. Ama ne olursa olsun toparlanmak gerekti. O da toparlandı, önce mutfağa Maşa'nın yanına gitti. Maşa, sofrayı hemen kurmayın. Ben size ne zaman kuracağınızı söylerim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum, yemekten önce ilaç içmek niyetindeyim. Siz bizi beklemeden yemeğinizi yiyebilirsiniz. Acele etmeniz de gerekmez. İlaçtan sonra benim yemek yiyebilmem epey zaman alır. Sofraya oturacağımız zaman ben size söylerim. Mutfaktan karısının odasına geçti. Vera Pavlovna yüzünü yastığa gömmüş karyolasındaydı. Onun odaya girdiğini duyunca birden silkindi. Buldun değil mi? Okudun. Tanrım, aklım başımda değil benim. Yazdıklarım gerçek değil, bir sayıklamaydı o. Dostum, yazdıklarını elbette ciddiye alamayız çünkü besbelli çok heyecanlanmışsın o satırları yazarken. Bu işler böyle halledilmez. İkimiz için de çok önemli olan bu konuyu oturup sakin sakin ve uzun uzun konuşmak için zamanımız olacak. Bu arada ben sana kendi işimle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. İşimde önemli değişiklikler oldu. Olması gerekli değişikliklerdi bunlar ve ben bu değişikliklerden dolayı sevinçliyim. Veroçka, canım benim, dinliyor musun? Veroçka ne bilsin dinleyip dinlemediğini? O sırada söyleyebileceği tek şey kocasını dinleyip dinlemediği değil, olsa olsa kulağına bir takım sözlerin çarptığı ve bunların da onun şu anda anlayabileceği şeyler olmadığıydı. Ama yine de kulağına bir takım sesler geliyordu. Ve bunların yazdığı mektupla hiç mi hiç ilgisi yoktu, bambaşka bir takım şeylerden söz edilmekteydi galiba şu anda. Böylece yavaş yavaş kulak vermeye başladı Vera Pavlovna seslere, çünkü onu mektup dışında bir şeylerle ilgilenmeye iten karşı konulmaz bir istek yükseliyordu içinde. Böylece uzun süre kulağına çarpan seslerden hiçbir şey anlamamakla birlikte, yine de kocasının sakin ve kendinden hoşnut ses tonunun yüreğini yatıştırır gibi olduğunu hissetti. Hatta az sonra söylenilenleri anlamaya da başladı. Evet, lütfen beni dinle canım, çünkü söylediklerim benim için çok önemli şeyler. Kocası beni dinliyor musundan sonra neredeyse hiç soluk almadan konuşuyor. Evet, gerçekten benim yönümden çok olumlu değişiklikler. Ve binbir ayrıntıya girerek bir şeyler anlatıyor. Aslında o bu anlatılanların çoğunu, ne çoğunu, hemen hepsini biliyor ama olsun, anlatsın varsın çünkü o çok iyi bir insan. Ve Lopukhov soluk almamacasını anlatıyor. Derslerden bıkmıştı, özellikle de falanca ailelerden ve falanca öğrencilerden. Ama bak, fabrikadaki işinden çıkmamıştı çünkü bu önemli bir işti. Bütün fabrika çalışanları üzerinde esaslı etkileri olmuştu. Ayrıca fabrikada başka şeyler de gerçekleştirebilmişti. Örneğin okuma yazma öğrenmek isteyenleri toplamış ve bu iş için öğretmenler bulmuştu. Firma yetkililerini öğretmenlere iyi bir ücret ödenmesini sağlamaya ikna etmesi zor olmamıştı. Bir kez okuma yazma bilen bir işçi makinelere daha az zarar verir, meyhane meyhane sürtmez ve işe sarhoş kafayla gelmezdi. Bu da çok az da olsa ücretinin artmasına neden olurdu. İşçileri serkeşlikten ve sarhoşluktan kurtarmak için onların devam ettikleri meyhaneleri sürekli dolaşmıştı. Çünkü işçilerin kendilerini bulmalarının özellikle de çok iyi biliyordu ve daha neler neler. En önemlisi de becerikliliği, elinden iş gelirliğiyle kendini firmaya kabul ettirmiş olmasıydı. Ve böylece fabrikanın hemen tüm yönetimi yavaş yavaş onun eline geçmişti. Hikayenin sonu aynı zamanda Lopukhov için en tatlı yeriydi. Buna göre Lopukhov fabrikanın genel müdür yardımcısı oluyordu. Genel müdür firmanın ortaklarından biriydi ve görevi de aldığı ücret de onursal nitelikteydi, yoksa asıl yönetici Lopukhov'tu. Genel müdürün kendisi ancak bu koşulla kabul etmişti görevi. Ben kim, burayı yönetmek kim diyecek olmuştu önce. Ama Lopukhov, siz yalnızca genel müdürlük koltuğunu doldurun, bizim için önemli olan işin başında dürüst bir arkadaşım bulunmasıdır, yoksa bütün işleri ben yöneteceğim demişti. O zaman genel müdür, madem öyle görevi kabul ediyorum demişti. Ama asıl önemli olan genel müdür yardımcılığı, yani etiket değildi. Önemli olan eskiden edebiyat işlerinden, derslerden ve fabrikadan düzensiz bir biçimde kazandığı paradan 1000 ruble fazlasıyla bugün 3500 ruble kazanacak olmasıydı. Demek ki fabrika dışındaki bütün işlerini bırakabilirdi. Harika bir şeydi bu doğrusu. Yarım saatten fazla sürüyor Lopukhov'un bunları anlatması. Hikayenin sonunda Vera Pavlovna bunun gerçekten de harika bir şey olduğunu söyleyebiliyor ve artık iyice kendine gelmiş olarak saçlarını tarayıp yemeğe çıkabiliyor. Yemekten sonra Maşa'ya 80 gümüş kapik veriliyor. Bu parayla Maşa araba tutup kentin dört ayrı yönüne Lopukhov'dan bir pusula götürecek. Dostlarım, bu akşam serbestim, sizi evimde görmekten mutluluk duyacağım. Az sonra da önce şu müthiş Rahmetov, onun ardından da bir alay genç öğrenci geliyor. Hoş geldin faslından hemen sonra müthiş bir bilimsel tartışma başlıyor. Öylesine ki tek tek herkes bütün geri kalanları sapmalıkla ve tutarsızlıkla suçluyor. Bu yüksek düzeydeki bilimsel tartışmaya katılmayan kimi hainler de Vera Pavlovna'nın akşamı neşeli geçirmesine yardımcı oluyorlar. Böylece akşam yarılandığında Vera Pavlovna Maşa'nın nereye kaybolduğunu anlıyor ve kocasının ne kadar iyi bir insan olduğunu bir kez daha düşünüyor.